2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben İskil Azoğlu.
Ben Mesut Çevik. Ben Mesut çekince şaşırdı. Merhaba bekliyordu adam. Ama az da bir tane denmiş. İkilemeyelim istedim.
Ne haber?
2x1 oyun ve teknoloji programı başladı. Evet, bomba gibi introlu bir giriş yaptık. Geçen aslında bizim bu en iyiler programı derlemesi vardı ya. Evet. Bazı arkadaşlar da onu ilk defa izleyenler tabii anlamamışlar. Bu program ne, niye bu kadar tişört değiştiriyor?
Çünkü yeterince açıklayamamışsın mevzuyu da o yüzden.
Ne güldük? Yazmadım.
Ben başlıkta ne güldük ama yazıyor 2x1 diyor. Ya millet yeni haftanın programı zannetti doğal olarak. Orada şey yazacaksın, hani en çok güldüğümüz anlar koleji falan yazman lazımdı.
Altta yazıyordu ama başlıkta yazmıyordu.
Abi açıklamayı kim okuyor? Kimse okumuyor ki.
Vallahi öyle bir durum olmuş. Hatta ilk kez izleyenler var, program neydi ben anlamadım
millet
demişler.
Millet okumaya gelse zaten YouTube'da ne işi var falan evet, diye. Sana yükleniyorum.
Aynen burada. Öyle bir durum var. Şimdi bu program arkadaşlar oyun ve teknoloji programı. Ve geçen derlemede introyu sevdiğinizi görünce buna da koyayım dedim.
İyi yapmışsın.
Açıklama abi. Oldu mu? Bitti mi?
Oldu, bitti.
Evet. Arkadaşlar ilk haberimiz üzücü. Başlıkta da gördüğünüz evet. Yapay zeka insan öldürdü. Nedir olay? Uber'de aynı Google gibi, yani Google'ın Waymo isminde bir şirketi var biliyorsunuz. Geçtiğimiz programda üstünde bayağı bir durmuştuk. Waymo gibi insansız otomobiller üstünde çalışıyor. Sürücüsüz kendi kendine giden otonom araçlar üstünde çalışıyor Uber. Çünkü Uber'in de bir amacı var. Bir yerden sonra
hani şoförü de devre dışı bırakmak.
Şoförü de devre dışı bırakmak. Hani diyoruz ya işte şoförlere yeni iş imkanı sağlıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, sarı taksi alternatif, taksici olma, Uberci ol diye. Yani öbür gün diyecek ki sen Uberci de olma.
Sen hiç durma burada yavrum.
Sen hadi yoluna devam
et. Ama yarına daha çok var ya.
Ama ne yazık ki yaşanan bir kazada Uber'in sürücüsüz otomobili bir yayının ölümüne sebep olduk. Yani bir yaya geçidinde bir kaza yaşanmış. Şu anda kazanın detayları tam olarak açıklanmadı. Araştırma sürüyormuş ki bu araçların üstünde radarlar var, bir sürü kamera var. Yazılımın hangi aşamasında, nerede, ne yaşandığına ilgili loglar tutuluyor.
Vallahi açıklamadığına göre ben araçta bir hata aldığını düşünüyorum. Çünkü hani ne bileyim mesela şimdi bugün önüne görüntü gelse bakarsın. Ya hepimiz trafikte bir şekilde yaralan insanlarız. Hani kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu görebilirsin. Yani sonuçta yayaların da dikkatsizce yola çıkıp kendi canlarını tehlikeye attığı yerler oluyor.
Ama işin garip tarafı ne biliyor musun? Aracın içinde bir tane sürücü var kontrol eden durumu. Evet, yani bu otonom araç.
Evet, buraya testere müziği yok. İçeride
bir tane test şoförü var abi.
O ne yapıyor?
O tutmuyor direksiyonu, bırakıyor. Herhalde ezilene kadar ezer mi sence? Ezer mi? Ezmez herhalde. Ezer mi? Sence ezer? Ezmez herhalde derken ezmiş. Hani adam öyle düşünceler içindeyken.
Aa!
Evet, ne yazık ki. Ve ağır yalanan kadın kaldırıldı hastanede, yaşamını yitirmiş. Sıkıntı
bence o. Test sürücüsünü hapse atsınlar yani adam.
Şimdi araştırmanın sonunda şeye bakacaklar abi. Yani kim suçlu, kim güçlü hani.
Allah Allah.
Evet, ona bakacaklar. İyiymiş. Umarız yani kadının ailesi bir şekilde içini ferahlatacak bir sonuca ulaşır. Yani kim suçluysa hemen ortaya
hakkını
çıkartılır. Evet.
Hakkını.
Ama şöyle bir durum söz konusu. Yaşanan olaydan sonra otonom araçlara karşı bir güvensizlik oluştu mu oluşmadı mı diye tartışmalar
şunun
başladı.
Şunun kanunu belli mi? Mesela ben bile şimdi tamam, burada şoför olmayan bir araç var. Suç dava etmek istediğin zaman Uber'i suçlayabilirsin. Uber'de yani Uber komple hapse atamayacaklarına göre bir manevi bir ceza verilecek herhalde orada. Veya işte maddi bir ceza verilecek.
Ya şimdi eyalet yasaları zaten şey diyor, otonom araçların bu tip şeyi yani testleri gerçekleştirmesine izin vermiş. İlaç testleri de aynı şekilde yapılıyor. İlaç testlerinde izin çıktığında insanlı denemelerde, insanüstü denemelerde ölen insanlar için ilaç firmasını suçlamıyorlar. Eğer her şey...
Ama burada ilaç firmasına deney olanlar ilacı yani hani onu test etmeye giriyor.
Evet. Diyor ki burada sokaktaki adam.
Bu ilacı deneyeceğim. Diğeri yani şey gibi, bu ilacı alıp seni vurmam gibi yani. Senin ne suçun var ki burada, hani sıkıntı bende.
Gerçi evet, orada da öyle bir durum var. Çok yanlış bir örnek o adam. İyi düzeltti. Yani bilmiyorum
yok,
nasıl yapılacak.
Yok, şunu sadece merak ediyorum. Bireysele geçildiğimiz zaman mesela o aracın sahibi mi suçlu olacak? Mesela bireysel de benim aracım beni bir yere taşıyor.
O tartışılan
yoksa
bir konu.
Yoksa yapan şirketi mi suçluyoruz?
Şimdi o tartışılan bir konu. Orada şöyle bir durum söz konusu. Mesela otomobil kiralama şirketleri üstünden örnek veriyorlar. Otomobil kiralama şirketlerine durum nasıl işliyor? Sana anlatayım.
Nasıl işliyor?
Mesela X otomobil kiralama şirketinden sen bir otomobil kiraladın.
Evet. Kiraladın. Ama evet. Yakın zamanda kiralayacağım.
Kiralama ben. Bir haftalık. Yani evet. Bir aylık bir süreç değil. Aynen. Uzun dönemli bir kiralama yapmıyorsun. Bir haftalık bir otomobil kiraladın. Gittin bir adamı ezdin.
Allah korusun.
Alkolün üstünde.
Ne oluyor lan?
Adam yalnız birdenbire nasıl durma?
Canlandırma yapıyorum arkadaşlar, rahat olun.
Kim suçlu biliyor musun?
Kim?
Otomobili kiralayan şirket abi.
Sevindim yarın, çünkü araçla yola çıkacağım da.
Kısa süreli kiralamalarda ama uzun dönem kiralamalarda eğer bir sözleşme varsa aylık yıllık gibi, onda da.
Orada bile kiralayan şirket suçluysa.
Yani bir yerden sonra kiralayan şirkete gidebiliyorlar. Bak, kiralayan şirket insan kullanıyor.
Evet, çok
ama
saçma
ne
yani.
Diyorlar? Otomobil bu adamın değil. Bu adama vermişsin.
Demek ki sen iyi
denetleyememişsin. Sorumluluk sende de var yani, evet. Bir alt yemişsin. Şimdi sürücüsüz otomobillerde de büyük ihtimalle otomobilin sahibine gidecekler önce. Yani firmaya falan diye. Diyecek ki adama, sen bu otomobili sürücüsüz olarak koydun mu sokağa? Koydum. Bu riskleri göze aldın diyecek. Adam ezdiği zaman o zaman. Suçlu onun sensin.
Bir, evet, düzenlemesi tam olarak bulunacak herhalde. Diye. Ama adam ne yapsın diyor ki, yapay zekası bozuk mesela.
Ama işte araba. Firma diyor ki sözleşme imzalarken bunu sokağa salıyorsan bu senin sorumluluğunda, haberin olsun. Çünkü şöyle bir şey düşün abi. Bir köpek besliyorsunuz. Gitti birini ısırdı. Onun annesini, o köpeği sana satan veterineri mi suçlayacaksın abi? Yani bu bir sorumluluk, anlatabiliyor muyum?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Köpek bir canlı. Yani senin eğitiminden geçiyor. Eğitimine tabi tutuyor. Şimdi ben yapay zekadan anlamam.
Ya
programcı
işte onu
değilim.
Eğiten şirketi mi suçlayacaksın? Ya da şirket eğitti diye.
Evet yani, eğer kim başkası eğittiyse onu suçlarım yani. Hani ama tabii orada şey var. Senin sonuçta bir
sorumluluk sende.
Sorumluluk sende ama bu şimdi köpekte şöyle bir şey var abi. Hani sen denetleyebilirsin köpeği, anladın mı? Hani alanını kapatırsın. Önemli bir şey
bunu
yaparsın.
Bunu da sokağa salma diyecek. Şey,
ama sokağa salmak için aranan bir şey bu. Yani bu
işte riski göze alıyorsan abi, bu biraz böyle buna dönecek.
Tartışmalı konu.
Evet, tartışmalı bir konu. Zaten yasa düzenleyicilerin, yasa koyucuların da şey yapması lazım abi.
Neyse, şu an çözümü kesin bilenler varsa deliriyordur ekran başında. Ya şu an nasıl aklınıza gelmiyor? Şöyle olacak. Aptalsınız siz ya.
Abi ikisi bir değil, iki cahil. Bir program tarzında.
Bana oluyordu eskiden, biliyor musun, programı seyrederken?
Bu programı?
Evet, sen oyun konuştuğun zaman oluyordu.
Abi ben bana çözemiyorum ya. Burada bükseyeceğim, gizleyeceğim yemin ederim. Böyle bir şey yok ya.
Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Abi.
Şaka olsun zaten. Arkadaş olmaz. Şimdi bir diğer haberimize geçiyoruz. Sarı taksi Uber. Böyle bir durum var. Şimdi biliyorsun, sarı taksilerle ülkemizde Uber sürücüleri arasında olaylar yaşanıyor ama olaylar evet. Şöyle. Sarı taksiler Uber'i çağırıp dövüyorlar.
Evet.
Arabada birilerini bıçaklıyorlar. Arabayı sıkıştırıyorlar Uber sürücülerini. Yani çok değişik olaylar yaşanıyor. Böyle protestolar falan düzgün değil.
Evet, Mad Max Fury Road olduk yani.
Aynen öyle bir şey. Zaten biliyorsun sarı taksileri bir takma isim takıyorlar. Sarı Öfke.
Öyle mi? Evet. Ha o şey, tamam anladım.
Evet. Şimdi adamlar herhangi bir şey öfkeliler zaten. Yani Uber sürücüsü olmasa yoldaki yayla ya da yoldaki normal otomobil sürücüsüyle de takışabilir.
Ben her zaman söylüyorum abi. Psikolojik olarak taksicilerin psikolojisini bozacak çok etmen var. Ya bak ben mesela bugün gireyim, taksici olayım. 10 yıl sonra beni tanıyamazsınız büyük ihtimal. Çünkü ben araç kullanmaya ilk başladığım zaman İstanbul trafiği içerisinde delirdim.
Ya müthiş bir şey oldu senden taksici ha.
Delirdim ya. Yani. Hani o yüzden hakikaten çok sağlam psikolojiye sahip insanların İstanbul'da bence taksicilik yapması lazım. Diğer türlü zor iş. Ama tabii kimse bakmıyor kim yapıyor.
Evet ne ama yapıyor. Şöyle bir durum yaşanmış abi. Bunlar Uber'cileri dövmeye başlayınca haberlere çıktı ya. Bir sürü şunu evet. Dövdüler bunu dövdüler diye. 5000 olan indirme sayısı abi, dövme ve benzeri haberlerden sonra, bu sıkıştırma haberlerinden sonra Türkiye'de 24.500'e yükselmiş.
Ne indirme sayısı ya?
Uber'in telefonları indirilme sayısı.
Ha günlük 5000'miş, veya.
5000 download'mış bak aslında
total
çok az.
Total download'mış.
Evet
mi?
Türkiye'deki
download'ı. Saçmalama
download.
Şey
tabii Türkiye'de evet. İndirilmesi çünkü sadece İstanbul ve büyük şehirlerde abi, Antalya gibi şehirlerde
abi, işliyor. Abi benim tanıdığım herkes inceliyor. Benim sırf tanıdığım 5000 insanda var ya Uber.
İşte abi 5000'miş ve şu anda 24.500.
Ama şey evet ya, ona eminim. Zaten şey Uber falan bir ara tweet atıp geyik yapmış. Taksiciler Uber'im ilk protesto etmeye çıktı, sağ olun sizin sayenizde reklamımız oldu falan diye iyice böyle damarına basan bir tweet atınca.
Daha fazla Uber'ci dövün.
Öyle. Yani hani evet, bunun böyle bir etkisi var sonuçta.
Ama Uber'e karşı desteği şöyle karşılıyor mu? Şimdi normalde sen bir web sitesine girip reklam gördüğünde ne dersin? Reklam almışlar. Yani böyle bir şey yapıyorsun. Reklama karşı her zaman bir... Biliyorsun bir
reklamın nasıl
var.
Olduğuna bağlı ya. Bende yok artık o ya. Eskiden olabilir belki de.
Bende
şu an
yok çünkü reklamdan para kazanıyorum.
Yok, ben başkasının aldığı reklama çok takılmıyorum.
Ben de
yani.
Takılmıyorum çünkü ben de para kazanıyorum. Onun da para kazanmasını istiyorum.
O zaman tüm internetten mi para kazanıyorsun?
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Uber bize reklam vermiş foruma. Ben de girince şaşırdım. Hatta sordum bizimkilere, bu reklam mı diye. Neden dersen.
Yoksa destek mi oluyoruz?
Abi kullanıcılar trende çıkartmışlar. Trend konuları çıkartmışlar reklamı. Evet, ve altta şöyle destek mesajları var. Abi helal olsun, Uber'e reklam vermiş, bunu trendlere çıkartalım. Ben ilk defa
pozitif bir şey gördüm.
Böyle pozitif bir şey gördüm yani. Bir dönüşüm var. Sen desteği düşün. Trendlerde duruyor kaç gündür konu.
Bayağı
onun trendlerde durması kaç lira biliyor musun sen?
Kaç lira?
Vallahi bilmiyorum. Pahalıdır herhalde. Biz trendlere çıkartmıyoruz. Trendleri kullanıcı belirliyor. Ve bir reklamı ilk defa trendlerde gördüm. Bu da bambaşka bir şey ya.
Evet.
Acaba Uber'e fatura mı kessek?
Ya abi şöyle bir şey var işte, bizde hani hep güçsüzün yanında olma durumu vardır ya. Uber şu anda sanki şey, böyle bir güçsüz,
aslında
mağdur.
Milyar dolarlık Amerikan şirketi yani.
Orası öyle evet ya, normalde herhangi bir sempatimizin. Ya bizde şu olay işte hep kopuyor, manevi olarak çıkıyoruz. Yani maalesef bunun en büyük sorumlusu bence hala taksiciler yani.
Evet.
Hani olayı idare edemiyorlar. Yani şu mesela toplu olarak çıkıp şunu dese, evet hizmeti olarak yetersiziz, bunu daha iyi hale getirmemiz lazım, farkındayız, rekabet bizi güçlendirecektir gibi. Öyle düşünmese bile toplumu kazanmak için. Çünkü olay şu abi, içeride Uber'i bitirmek istersin. Hakikaten dövmek için planlar da yaparsın ama topluma bunu böyle yansıtmaman lazım. Anladın mı? PR dediğimiz şey bu. Ya öyle demiyorum ama hani öyle düşünmesen bile idare etmek için şey yapman lazım. Bir PR çalışması yapman lazım. Yani bir de dememiş mi bir PR firması gidip, bakın ben sizin PR'ınızı yapacağım, yeter ki siz konuşmayın.
Onu döverler abi. Ben sana arada o da gider. Sen ne diyorsun lan konuşma falan diye. Kim gönderdi seni? Dış mihra.
Ya sonuçta bunun başında bir taksiciler odası derneği hani artık neyse.
Abi o derneğin başkanının bir açıklaması var.
İşte o sıkıntı, onu
yıkıp
biliyorum.
Yıkıp yakmamızı mı istiyorsun?
İşte bu bir PR değil, bu korkutma psikolojisi.
Hiçbir PR firması gitmez abi.
Ya hayır, PR firması sonuçta adı çıkmayacak ki, biz hazırladık bu metni diye alttan yürütecek.
PR firmasısın ve PR'ı başarısız oldu. Yani yaptığın iş olmadı, tutmadı abi, tutmayabilir.
Abicim o da risk yani, sonuçta ne avukatlar ne hükümleri şey,
ama şeyden korkuyorsun
yani
bu sefer. Ya seni de çağırırlarsa bir gün bir yere.
Dövmek için.
Vay arkadaş abi, bir ya. İşimiz var, bir PR işimiz var bizim. Şuraya yani, bir gelsene.
İki haftadır ne konuşuyoruz? Bir özel program yapalım. Sarı taksi.
Vallahi harbiden ona.
Çağıralım. Evet, bir tane Uber şoförü çağıralım, bir tane sarı taksi şoförü çağıralım, konuşalım.
Aa,
mı?
Bir kötü haber veriyorum, bir iyi haber veriyorum. Görüyorsun
söyle
değil
iyi
mi?
Haber. Ha, iyi haber bu muydu?
İyi haber bu da, adamların damlan sayısı
bize ne adamların işte. Damlan sayısı.
Bu arada mesela Uber'le ilgili tartışmalardan bir tanesi de şu. Hani vergi veriyorlar, vermiyorlar tartışması var. Bunu da ayrı bir programda tartışalım.
Evet. Veriyorlar ama sonuçta plak almıyorlar gibi.
Vermiyorlar abi.
Vermiyorlar.
Vermiyorlar da. Evet.
Sen reklamı kaldırtacaksın yani.
Yok abi, reklamdan alakası yok. Zaten ben bunu hep söylüyorum. Twitter'da falan da yazıyorum yani. Reklamı da bizim foruma vermişler. Bana vermediler. Neyse devam.
Neyse, Uber yetkililerine seslendik.
Evet.
Bari taksi neyse. PUBG. Efendim PUBG mobil cihazlara geldi. İnsanlar da ilk deneyimlerini yaşadılar. Fakat mobil cihazları her yerde açılmadan önce çıkan bir tartışma vardı PUBG'de. Bu arada mobilinden herkes çok memnun. Yani çok rahat oynanabildiğini söylüyor. Sen de denemişsin biraz.
Evet.
Grafikler çok iyi. Bir de bayağı bir cihazda iyi çalışıyor diyorlar. Hani düşük modelli cihazlarda bile güzel optimizasyonla çalışıyorlar ki oyunun kendisi onu çok beceremezken mobil versiyonu beceriyor olması enteresan geldi.
Evet, bayağı düşük grafiklerde açılıyor kötü cihazlarda ama.
Ama açılıyor, önemli
evet,
olan
açılıyor,
da o yani.
Önemli olan o.
Sonuçta oynayabiliyorsun elindeki cihazda. Orada şöyle bir muhabbet var. Bunu Kotaku'nun bir tane editörü ilk ortaya atıyor ve herkes de evet şu an onu destekleyen tekli düşünüyor. Abi şöyle bir şey fark ediyor herif. Kotaku'daki bu arada çok önemli bir oyuncu testleri Kotaku. Şöyle bir şey fark ediyor. Sosyal medyada herkes PUBG Mobile'de paylaştı, kazandı, birincilikleri paylaşıyor. İşte şöyle birinci oldum, ilk defa oynadım birinci oldum. Oyunun normalinde berbat mı, mobil versiyonunda 4 maçta 3 kere birinci oldum diye. Ben de şeyde gördüm bu arada. Bizimkiler de hani paylaşmaya başlamışlar böyle. Hemen birinci oldum, ilk oyundan birinciyim falan filan diye.
Benim Twitter hesabı full birincilik dolu.
Herkes birinci oluyor mobil versiyonunda. Diyor ki ya bu işte bir sıkıntı var. Herkes nasıl birinci oluyor diye. Biraz daha dikkat edince şeyi fark ediyorlar. Oynadığın adamlar, normalde 100 kişi gerçek oyuncu olması lazım. 100 kişi gerçek olarak haritaya iniyor ve bir kişi galip çıkacak. Fakat oynadığınız adamlarda bir aptallık var. Yani bir gerizekalılık var oynanılan insanlarda ve şöyle bir tez öne sürüyorlar. Diyorlar ki bunlar bot mu? Biraz daha baktıktan sonra herkes bunların bot olduğuna kanaat getirmeye başlıyor. Yani genel mantık şu anda. Haritaya indiğin zaman 100 kişi, aslında 15 tane oyuncu var. 15-20 tane, geri kalan 80'i bot diye bakıyorlar. Oradaki matematiği de şöyle kurmuş diye tahmin ediliyorlar. Oynadıkça, sen oyuna alıştıkça oynadığın botlarla olan sayın azalabilir. Gerçek oyuncuyla olan sayın artabilir diye tahmin ediliyor. Çünkü PUBG'nin şöyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Hani 100 kişi bulamadık, o yüzden bot attık gibi bir hani oyuncu konusunda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Bugün PUBG en çok bilinen oyun markalarından biri haline geldi.
Ya şimdi zaten ben onu şöyle bir değişik bir duygu yaşadım. İndim ben oyunu oynarken, işte paraşütten indim. Şak bir adam öldürdüm. Hı hı. Sonra bir yerden ateş geliyor. Normalde PUBG'de bir yerden ateş yiyorsan ve açık arazideysen ölürsün.
Evet, yani iki sıktın.
Çok fazla yani kaçacak bir yerin yoksa, bir binaya sığınamıyorsun, arkasına geçemiyorsan bir taşın, öldürüyorlar seni. Ateş geliyor ya, dönüp ateşin nereden geldiğini görüp adamı öldürebiliyorsun abi. Yani böyle FPS oyunu gibi oynayabiliyorsun. 10 kişi öldürdüm, birinci oldum, ben paylaşmadım. Çünkü çok basitti. Ben onu şeye bağladım. O zaman hani bot var mıdır yok mudur diye çok düşünmeden önce, mobil dünya çok geniş kitlelere yayılıyor. İnanılmaz geniş kitlelere yayılıyor. Burada çok küçük yaşlı insanlar da var, çok yaşlı insanlar da var. Yaş aralığı çok geniş. Kadın oyuncular da mesela mobilde çok daha fazla. Normalde PC başında çok fazla kadın oyuncu göremiyorsun.
Evet.
Şimdi çok geniş kitleye yayıldığı için karşında bu tip oyunları hiç oynamamış, daha önce deneyim etmemiş insanları da görebilirsin.
Çok
ve
doğru.
Karşıdaki adam şeyin mantığında olmayabilir, biliyor musun? Senin bot olup olmadığının mantığında olmayabilir. Normal belki de FPS oynuyorum zannediyor adam. o kadar oyunla alakası olmayan insanlar oynayabilir.
Evet ama mesela bu dediğinin bir hafta sonra falan hani yaşıyor olsan algılayabilirim. Ama mesela şu an oyunu indirenlerin birçoğu büyük ihtimalle zaten PUBG'yi bilen.
Ama o kadar popüler ki indirdiğin an listelerde işte tepeye çıkıyor.
O kadar popüler ki oynayan milyonlarca oyuncu var. Bunların hepsi aynı anda PUBG Mobile indirmiştir diye tahmin ediyorum. Yani
olabilir.
Bir de şöyle bir şey tespit etmişler. Genelde kırmızı tişörtlüler de bir aptallık var diyorlar. Yani böyle bir hani benzer yapay zeka örneklerini gösteren, işte botluk şeylerini gösterenlerin hepsi aynı tişörtü giyiyor diyorlar. Zaten Kotaku ulaşmış, Tencent'e ulaşmış PUBG işte mobil kısmında yayınlayan firma. Demiş ki böyle bir şey var mı diye cevap bekliyorlar. Daha bir cevap gelmemiş ama oyunun hani şartnamesinde
yok derler.
Sözleşmesinde yok diye bir şey dememişler. Veya var diye de bir şey dememişler, yok diye de bir şey dememişler.
Bir de şey de var.
Ama normalde bizim böyle bilgimiz yoktu
mobil
yani.
Mobil bağlantıdan, mobil cihazlardan bahsediyoruz. 100 kişinin belki de aynı anda mobil cihazlardan tek bir online oyuna bağlanması da pek mümkün olmayabilir böylesi kapsamlı bir oyun. Onu bilemiyorum. Yani belki onu da dengelemek istemiş olabilirler ama bir açıklama lazım tabii. Yani eğer
evet.
Zaten bot yapacaksan haritayı daha küçük farklı bir harita koy.
Ya muhakkak.
Mesela yani.
Bot yapacaksan öyle bir durum var.
Öyle değişik bir durum söz konusu.
Ya işte orada hani oyuncuların aşina olduğu kısmını ilerlemek istiyorlar. Bakalım ilerleyen günlerden olacak bilmiyorum ama.
Yalnız beni çok şaşırttı. Mobil yani öylesi bir oyunun mobile böylesi kaliteli bir şekilde aktarılabiliyor oluşu şaşırttı ki. Evet. Aslında şaşırmamamız da lazım. PUBG'den önce PUBG'nin bir klonu çıktı. Aslında PUBG Survival ondan sonra... Aklına şey geldi yani mobil yapalım.
Hep aklındaydı aslında ama çok geç kaldılar yapmak için. Yani adamlar pıt pıt pıt diye klonlayıp bir sürü oyun yapmaya başladı.
Rules of Survive oyununa baktığında nasıl? O da kötü bir oyun değil.
Değildir tabii canım. Sonuçta mantık olarak almış.
Evet yani ve o da şaşırtıcı derecede iyi bir klon aslında portlama olarak.
Yani. Bir tane erteleme haberi vereceğim burada bu arada. Days Gone. PlayStation 4'ün özel oyunlarından bir tanesiydi. 2019'a ertelendi. Zaten PlayStation 4'ün bu sene çok fazla özel oyunu çıkacaktı. Yani God of War var, Detroit Become Human var, Spider-Man var, gelecek bir iki tane daha ilgili ufaklı title'lar var. Yani bir sene için fazla gelecek oyunu var. Hatta sonbaharda belki bir tane daha Ghost of Tsushima gibi bir oyun da belki çıkabilir 2018 içerisinde. Ben bekliyordum bir şeylerin erteleneceğini. Days Gone ertelendi. O da 2019 yılında çıkacak. 2019'un büyük ihtimalle erken döneminde çıkacaktır. Hani bu Mart, Nisan, Mayıs
zaten
gibi.
Days Gone'la ilgili her gösterilen videoda bir sürü soru işareti, bir sürü kafada böyle şüphe oluştu biliyorsun. Tabii. Skriptler mi var? Ya bu oyun böyle mi yine ilerleyecek, çizgisel mi olacak vesaire tarzında. Belki de biraz daha elden geçirmek istemiş olabilirler biraz vakit kazanıp.
Ya Sony'nin en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi hep o oluyor. Çok erken duyuruyorlar. Çıkış tarihinde çok erken duyuruyorlar. Yani çıkış tarihinde duyurma bari değil mi hemen yani. Yani her şey çok erken duyuruyor. Sonra aksama olabiliyor. Olur çünkü her oyunda aksama var. Zaten hep konuştuğumuz şey kaç haftadır arada bir söylediğimiz bir şey var. Oyun dünyası artık şeye doğru yöneldi iyice. Geç duyuralım. 6 ay sonra çıkartmış olalım. Yani oyun artık bitmeye yakınken duyurulsun diye. Bu formül de bayağı işte ne yaramaya başladı yapmışlar. Eskiden çünkü çok önceden duyururlardı. Senelerce beklerdim bilmem ne falan derken şimdi artık insanlar ona soğuk bakmaya başladı. Bu soğukluğu da anlayabiliyorsun yani.
Yalnız nedenle. Bu Sony'nin iyi hali biliyorsun değil mi? Tabii PlayStation canım. 3 döneminde lansmanı hatırlıyor musun? Oo. PlayStation 3 lansmanını. İşin kötüsü şu PlayStation 3 lansmanında Sony yani sabıkası çok kabarık firma.
Tabii zamanında
orada gösterdikleri videoların hepsi bir de sahteydi.
Sahteydi
hani,
büyük rezillik.
Boş ver o. Çıkmamasını.
Ya o günden bugüne inanılmaz değişti
tabii,
adamlar.
Tabii çok
ya.
Değişti adamlar. O yüzden takdir ediyorum. İyi bir düzenli yolundalar yani.
Şu an konferansları çok eğlenceli. Yaptıkları şeyler hakikaten yaptıkları şeyler oluyor. Yani.
Ama PlayStation 3 lansmanını izlerken tüylerim diken diken olmuş. Dedim ki yeni bir çağa giriyoruz.
Evet.
Sonra anladım ki o çağ Sony kafa olarak girmiş.
Halbuki sıkıntı şu. Eldeki ürünleri de iyiydi. Kötü sadece eldeki ürün tam bitmediği için sanki öyle bir olacakmış gibi bir şey yayınladılar. Hani oyun için fragmanmış gibi. Olayı bilmeyen de şu. Yani en bariz örneği Killzone 2 diye bir oyun çıkacak. Oyun zaten güzel grafikli bir oyun olarak çıktı ama öyle bir video yayınladılar ki oyun bu olacak. Bu oyun içidir diye. Halbuki oyun içi değilmiş. Bayağı yalanmış
ama
yani.
Motostorm falan da bakma sen. Tabii oyunla videonun alakası yoktu ama zaten firmaları şu zora sokmuş. Şimdi ilk videoları çekmişler. CGI grafik bildiğiniz film stüdyolarında hazırlanmış. Önceden hazırlanmış
sonra
detaylı grafikler.
Olmak için, öyle olmak
abi
için.
Sonra ekibi toplamışlar bunu yapın demişler. Ekip bir bakmıştır o şeye. Grafikleri bir makineye bakmıştır.
Bunu nasıl yapacağız?
Seneler yani? Sürdü zaten çıkması ama tabii ki hepsi çok güzel oyunlar oldu. Yani Killzone da çok güzel bir oyundu. Motostorm da bence çok hala da o türde daha iyisi yok.
Ama işte pazarlamayla oyunu bitirmek böyle bir şey oluyor. Ben
evet,
mesela
ne yazık ki.
Watch
o kadar
da severim.
Konuşuldu ki.
Watch Dogs'u da severim ama Ubisoft öyle pazarladı ki herkes çıkınca küfür etti oyuna. Yani.
Ne yazık
hani
ki.
Biraz doğru pazarlamak lazım oyunları.
Yazılımcıyı pazarlamacılar yok ediyorlar. Cambridge Analytica şu anda en çok konuşulan şirketlerden bir tanesi. Geçtiğimiz programda bunu anlattık sizlere. 50 milyon kullanıcının verisini Facebook'tan çalan ve bu çalma sonunda Facebook bunların çaldığını anlayınca da Facebook tarafından bir açıklama gelmeyen bir olay bu. Yani düşünün Facebook bir hata yapıyor. Bir şirketle 50 milyon kullanıcının detaylı analizini paylaşıyor, verisini paylaşıyor. Neyi like etmiş, neyi seviyor, ne yapıyor, cinsiyetini, nelerden hoşlanıyor, hangi grupları üye gibi bir sürü detaylı. Kimle arkadaş vesaire gibi şeyi paylaşıyor. Bunun yanlışlıkla olduğunu anlayınca ki bu şirketin çünkü sadece 200 bin kişiye erişme
hakkı
izni var. o 200 bin kişinin arkadaşına da erişiyor. Nasıl erişiyorsa artık bilmiyorum yani tam teknik olarak onu
sıkıntı,
söyleyeyim.
Gözden teknik kaçan sıkıntı, bir madde.
Belki neyse. Gözden kaçan bir şartnamedeki bir madde vesaireyle. Sonrasında Facebook kalkıp açıklama gereği duymuyor. Ya böyle bir sıkıntı yaşandı, bir şirket verilerimizi çaldı diye. Şirkete ulaşıyorlar, diyorlar ki ya siz bu verileri silin. Onlara bir sildik diyorlar. Onlara tamam diyor. Yani bir kanıt yok, bir şey yok, bir üstüne gitme yok. Çünkü Facebook'ta anladığım kadarıyla olay kapansın sildik, istiyor.
Sildik sildik, sıkıntı yok yani.
Ama ortaya ne çıktı arkadaşlar? Cambridge Analytica'nın CEO'su Trump'ın seçimlerinde Trump'a destek verdiklerini ve inanılmaz bir manipülasyon yürüttüklerini anlatıyor. Hatta sadece bununla da kalmıyor. 200'den fazla seçimde aktif rol oynadık ve seçim sonuçlarının pozitif yönde çalıştığımız şirket adına değişmesini sağladık diyor. Çalıştığımız şirket dedi de parti adına.
Parti adına.
Peki şimdi buradaki sistem nasıl işliyor? 200 milyon kişinin işte 50 milyon kişinin verisini çaldıklarında nasıl oluyor da bir seçimi etkileyebiliyorlar?
Etkilersin ki.
Abi etkileme zaten şöyle oluyor bak. Hedeflenmiş reklamla kimsenin kimseden haberi olmadan seni manipüle ediyorum ben. Nasıl ediyorum? Sen mesela sokak hayvanları konusunda çok hassassın.
Evet.
Ve X partisinden de inanılmaz fazla hoşlanıyorsun değil mi? Sana özel reklam hedefliyorum. Çünkü ben senin hayvanlardan hoşlandığını ve X partisini oy atmaktan keyif alacağını biliyorum. Paylaşımların o yönde çünkü. X partisinin başındaki adam sokak hayvanlarını sevmiyormuş. Sanki sokak hayvanlarına karşı bir madde çıkartacakmış gibi bir reklam gösteriyorum sana bak.
Aslı astır olmayan
fake haber. Hani yani. Fake haberler çok konuşuldu ya. Fake evet. Haberler bu yüzden konuştu. Aslı astır olmayan bir haber.
Öyle abi.
X partisinin başkanı sokakta köpeği tekmeledi ve dedi ki
bunu
alın bir başa geleyim, bir başa geleyim.
Hepsini tekmeleyeyim.
Alayını temizleyeceğim sokaklardan. Bu reklam sadece sana görünüyor. Ne öyle arkadaşına öyle gösteriyorum ne bir başkasına. Sadece sana. Şimdi senin fikrin yavaş yavaş değişiyor. Hayırdır ya ne oluyoruz falan
yarın
diyorsun.
Yarın bir tane daha bir tane daha derken öyle
sonra bir fake haber daha. Y partisi. Abi hayvanlar bizim için önemli.
Tekmelediği hayvanı kucakladı falan.
Ya bak. Nasıl bir değişim? Bu çok basit bir örnek. Çok basit bir örnek. Ve daha genişletilebilir.
Abi Facebook'ta zaten bugün bile akrabalarınızın, tanıdıklarınız, belki kendi paylaştığınız şeylerin bile gerçekliğini ne kadar sorguluyorsunuz ki? Yani evet. Mesela özellikle siyaset arasında veya işte daha ciddi olaylarda bu daha şey oluyor. Hani sanki internette gördüm Facebook'ta şu grup paylaştı doğrudur diye paylaşılan bir sürü şey görüyorum. Bu öyle bir şey dedi ki, şu öyle bir şey dedi ki, şu öyle dedi mi gerçekten? Ya açıp baktın mı öyle bir şey dediğine yani?
Yalnız olayın ciddiyetini görüyorsun bak.
Tabii canım seçime
sana bir fake haber gösteriyorum ama arkadaşın seni uyaramıyor çünkü arkadaşın onu görmüyor. Yani. Hedeflenmiş reklamlarla bu şekilde arkadaşlar seçim sonuçlarını etkilemişler ve bunu gururla anlatıyorlarmış. Aha biz yaptık işte şöyle.
Ya Antır abi sonuçta biz de şimdi.
Yani gizli kamera yakalanıyor adam bunu yaparken de. İngiltere'de bir haber kanalı gizli kamerada bir müşteri gibi çağırıyor bunları.
Ha, öyle mi?
Ya biz bir seçime gireceğiz. Açıklamıyor yani. Tabii biz bu ülkede seçime giriyoruz. Sizin değiştirmenize ihtiyacımız var. Nasıl yapıyorsunuz bu işleri diye.
Oo bayağı
tabii gizli kamerada
yani.
Çıkıyor. Habercilik var
ben
olayla.
Ben de adam ne kadar geniş geniş konuşuyor diyorum.
Yok müşteri gibi buluşmuşlar abi adamlar. Adamlar da gururla anlatıyorlar değiştirdikleri seçimleri. Çatır
vallahi
çatır.
Valla orada bir yalan dolan var. Nasıl CEO ile müşteri gibi buluşabiliyorsun ki?
Ya bu şirket demek ki şey daha büyük bir şey oldu. Dur bakayım. Burada yazmışlar mı? Medya kuruluşu Analytica ile buluştu falan demiş. Endonezya'da mı ne bir seçim yapacağız diye buluşurlar. Demek ki paralar da büyük. Buluşurlar yani. Ama Facebook 5 günde 50 milyar dolar gelir kaybetti. Açıklamalar tatmin edici değil. Gelmiyor da zaten şirketten bir açıklama. Düşünsene 50 milyon kullanıcının verisi sızdırılıyor.
Bir şey
sen
söylemiyorsun.
Söylemiyorsun. Bilgin var. Ve bunlar seçim sonuçlarını değiştirmekte kullanılıyor.
İyice sıvıyorsun.
İyice ortaya çıkıyor bu. Ve sen hala bir açıklama yapmıyorsun. Bunu ortaya çıkartan analizciyi hesabını askıya alıyorsun. Bunu ortaya çıkartan adamı düşün.
Facebook'ta banlamışlar mı?
Tabii banlamışlar abi.
Bu ne abi? Eski seviye trili gibi.
Bomba değil mi?
Blokla engelle Facebook'ta şey
ve
yapma.
Ve işin komiği ne? Uzun bir zamandır Amerika Birleşik Devletleri ne tartışılıyor? Rusya seçimlere müdahale etti.
Evet.
Abi İngiliz şirket müdahale etmiş. Boşver Rusya'yı. Rusya zaten geçen Japonya'da Rus Dışişleri Bakanı işte Japon Bakan'la beraber konuşma yaparken diyor ki size bir itirafta bulunmak istiyorum. Japonya'daki havaları biz değiştirdik. Biz müdahale ettik diyor. Adam artık espriye vuruyor. Diyor ki Batı nerede bir sıkıntı görse bizim müdahale ettiğimizi düşünmeye başladı. Japonya'da da Mayıs ayında kış havası yaşanıyormuş. Soğukmuş havalar bayağı. Normalde çiçeklerin açması gereken bir havaymış. İşte bunu da biz müdahale ettik diyor. Adam gülüşüyorlar falan orada. Artık yani o seviyeye geldi.
O kafaya gelmişler.
Şimdi burada da ortaya ne çıktı? Facebook durumu biliyor. Amerikan şirketi, müdahale eden şirket İngiliz şirketi. Olay çok uluslu. Ben çok girmek istemiyorum buna.
Vallahi başımız yanmasın.
Abi
he.
Snowden'ın açıklaması var. Snowden diyor ki eskiden diyor insanlar hakkında bu kadar detaylı bilgiyi analiz eden ve saklayanlara istihbarat deniyordu deniyor. Şimdi Facebook diyoruz diyor yani.
Ama çok
ve severek veriyoruz.
Evet, hayatında olabiliyor. Biz kendi isteğiyle sen bilgilerini paylaştın. Bir
İşin komiği işte buradan da şunu çıkartıyoruz. Mesela duysak ki Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'deki her insanın hangi fotoğraflardan hoşlandığını bak. Korkutucu geliyor değil mi birdenbire? İşte hangi partiyle ilgili şeyleri paylaştığını bir yerde tutuyor. Bak aynen bunu söylediklerini düşün. Nasıl olur bu, beni niye böyle yapıyorlar falan diyorsun. Diğer tarafta Facebook çatır çatır yapıyor. Daha fazlasını yapıyor. Senin etiketlenmediğin fotoğraflardaki resmine bakıp ha bu bundan arkadaşmış diye analiz yapıyor arkada yapay zeka.
Öyle.
Bomba bir şey abi. Ve bunu seve seve yapıyorsun.
Mesela karına mesaj atıyor. Dün söylediğin yerde değildi falan diye böyle mesaj geliyor. Mark Zuckerberg.
Monopile. Zaten bizim forumlarda da şey var şimdi. Zuckerberg'e bu ihlal edilen kullanıcı başına 40 bin dolarlık bir ceza kesilmesi söz konusuymuş Facebook'a. Yani 50 milyon çarpı 40 bin dolar düşünün. 1 trilyon dolar falan diyorlar çıkacak sonucu.
Şu an
yani.
Düşünemiyorum.
Şu anda ortalama çıkacak sonuç 1 trilyon dolar diyorlar. Hani 40 bin dolar maksimum rakam ya sonuçta. Hani aşağısı yukarısı ortalaması
bir
derken.
Bir şey çıkacak ama yani.
Öyle bir ceza kesilebilir diyorlar. Zuckerberg'in de çok da Zuckerberg'in de diye yazmışlar şeyi.
Bu arada 50 milyar dolarlık kaybın sebebi de hisse düşüşleri. Hani bu haberlerden evet. Dolayı değil mi? Onu da
bizi kullanacağı da şey demiş. Zuckerberg zaten götüreceğini götürdü. Bundan çok sonra çok da Zuckerberg yazmışlar.
Vallahi büyük altına. Adamların batışı da büyük olur. Hiç belli olmaz yani.
Yani o da olabilir. Onun da harcaması ona göre. Bir de öyle bir geyik
öyle oluyor. Bir şey var. Villası var şimdi. Onun bir gideri var falan diye.
Böyle bir durum söz konusu. Şu anda çok konuşuluyor. En son darbe de darbe yani bizde haberler öyle verilir ya. WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton'dan geldi. Brian Acton WhatsApp'ı sattıktan sonra Facebook'a işte geçtiğimiz senelerde ayrıldı başkanlığından.
Bak o kendini kurtarmış abi. Verdi gitti. Aman kafam bırak.
Abi delete Facebook etiketiyle şeyi paylaşmış. Facebook'u silmenin zamanı geldi. Facebook'un eski yine bu kullanıcı davranışları bilim bölümünün başkanlarından bir tanesi de şey demişti. Yani Facebook şu anda insanın ruh sağlığını etkiliyor, bozuyor. Bunun denetlenmesi lazım demişti. Şirketten ayrıldıktan sonra diyor ne hikmetse. Evet.
Şirketteki nasıl konuşacaksın ki abi? Sen ne diyeceksin? Şimdi Donald Haber benim ruh sağlığımı bozuyor. Sizinkileri de bozar. Ayrılınca
arada,
dersin.
Arada paylaşıyorum böyle şeyler.
Ya ben kendi deneyimlerimden söyleyeyim. Ben Facebook hiç kullanmıyorum artık.
Ben yani, sildim kullanmıyorum.
Ben silmedim de girmiyorum. Yani girmediğimi fark ettim.
Ben sadece şöyle giriyorum abi. Ideal'da bir girip arkadaşlık onayı isteği geldiyse onaylıyorum. Çıkıyorum. Hatta orada şey görüyorum ben ona şaşırıyorum. Bazı PR şirketleri bana oradan mesaj atmışlar ve cevap bekliyorlar. PR şirketi Facebook Messenger'dan mesaj atıyor. Cevap yazmamışım. Okunu da gözükmüyor. Ve orada bekliyor. Önemli birkaç konuyu oradan yakaladım.
Öyle mi?
Ve yazıyorum ben kullanmıyorum lütfen atmayın diye. Hala da oradan mesaj gelmeye devam eden şey var.
E demek ki başka yerden ulaşamam sana. Veya şeyle düşünmüş. Mail atsam ulaşamam ama Facebook'ta her gün takılıyorsun diye. Yani insanlarda öyle bir şey var ya. Facebook'tan daha hızlı iletişime geçerim diye düşünüyor bazı insanlar.
Yok çünkü Facebook bambaşka bir şey oldu ya. Sahte haberlerin paylaşıldığı, saçma sapan bir sürü şeyi görmek zorunda kaldığım bir platform oldu. Mesela arkadaşlarını bak, görmüyorsun.
Instagram'ın çok aktif daha şu an çok daha aktif oldu herkes tarafından bilinen bir şey. Evet, Instagram doğru. Şu anda bence Facebook'a göre çok daha yüksek.
Instagram.com Mesut Çevik.
Enis Kerasoğlu. giriş sayısı olarak belki aktif değildir ama kullanıcıların geçirdiği zaman ve bir şeyleri like'lama oranı, bir şeyleri takip etme oranı Facebook'a göre çok daha yüksek. Ben kendim denedim biliyorum yani hani. Ya mesela Facebook'ta paylaştığım bir postla Instagram'da paylaştığım aynı post, aynı yazı, aynı şey. Mesela birinde bir kişi beğenmişse diğerinde beş kişi beğenmiş oluyor. Yani beş katı fazla
ama
oran
bak,
var.
Ama ben Instagram'da seni takip ediyorsam seninle ilgili şeyleri görüyorum sadece.
İşte diyorum ya evet o açıdan
senin
güzel zaten.
Senin yaptığın paylaşımlar bilmem ne haberini tekrar orada şey, paylaşman falan
Facebook'ta
değil yani.
Facebook'ta artık hani basitliği seviyoruz ya biz. Hani yeterince basit hı-hı. Olması hoşumuza gidiyor. Gittikçe daha artık gerizekalı mı oluyoruz bilmiyorum insanlar olarak ama Facebook mesela artık çok şey geliyor. Hani bir şeyler var. Her yerde bir şeyler var. Milletle paylaşıyor anlamıyorum. Bu adam kim? Neden bu adamın paylaşımını görüyorum
işte
ben şu an?
Dayının amcanın şeyi üye olduğunu görünce kafayı orada resetliyorsun.
Yani
i̇şte,
senin özel alanın sanki ele geçirilmiş gibisiniz.
Spamlayacaklar. Bilmem nereyi sevenler derneği. Lütfen bunu like edin paylaşın arkadaşlar. Evet. Grubumuzu kapatmasınlar. En güzel hile.
Evet. Yani inanılmaz derece şeyler
bizi
var.
Bizi spamlıyorlar. İşte
Instagram o konu çok katı.
Vatanı seven gelsin.
Ben Instagram'ı yeni kullanıyorum bu arada. Şeyi bile yeni fark ettim, keşfettim. Link paylaşamıyor musun mesela? Adam kesinlikle şey konusunda çok katı. Hani benden başka yere gidemezsin diyor.
Evet.
Yani Instagram'daysan öyle link paylaşmak.
Link profilinde.
Başka link bio'da falan. Herkes evet. Böyle paylaşıyor yani. Ulan mesela video paylaşılacak, bir şey paylaşılacak. Hani ya.
Story'den yapacaksın onu. Evet, yukarı kaydır
yapıyor,
git.
Yukarı kaydır git yapıyormuşsun. Öyleymiş muhabbeti yani. Ben paylaşmadığım için sıkıntı yok ama.
O da ne gördüm. Biliyorsun değil mi? Yukarı kaydır git deyince ayrı bir programda falan açmıyor. İçindeki dandik tarayıcıda açıyor. Evet. Yani yine çok fazla şey yapma.
Şimdi uzaklaşma ya çok fazla yerden sen diye. Geçiyorum bir sonraki haberim
bu
o zaman ben.
Bu arada Instagram'da Facebook.
Evet öyle bir şey.
Satın aldı yani onun da altını çizerim şimdi. Oraya
tabii canım orada Facebook'ta kazanıyor. Facebook yani şey değil. Facebook kaybediyor ha falan değil. Gene Mark Prosunu içerken ha, Instagram'dan like'ını atacak yani.
Onu kapatsak WhatsApp var. WhatsApp da oranın. Yani WhatsApp düşünsene bak da. WhatsApp adamın topladığı veriye bak. Kaçamıyorsun.
Twitter onun değil.
Facebook'u sildim ha ha ha. Evet. WhatsApp kurulu
abi. Kocaman bir sosyal medya kurdu. Tek Twitter şu anda hani öyle kendi başına duruyor. Twitter'da Vine'i almıştı. Sonra Vine'i de kapattı gerçi.
Vine kapandı. Twitter yanlış
ato oynamış. Abi. Twitter gerçi daha yeni gelir elde etmeye başladı diye haber yapmıştık geçen gün. Onu hatırladım şimdi. Yeni haberimse oyunlarla alakalı Assassin's Creed severleri heyecanlandırabilecek. Evet sen Assassin's Creed sever misin? Hayır dediğini duyar gibiyim. O zaman iyi dinle. Bu haber seni ilgilendirebilir. Antik Yunan döneminde geçeceği söyleniyor bir sonraki oyunun. 2019'da çıkacağı iddia ediliyor. Neden bu iddialar çıkmış? Ubisoft'un içinden bir kaynak. Daha önce de böyle iddialar ortaya atan bir insan bu kaynağı, daha doğrusu hani bu tahminleri ortaya atmış. İçeriden bilgi aldığını söylemiş. Zaten olası bilgiler bunlar. Çünkü daha önce de şöyle bir şey vardı. Mısır'da geçecek oyun için şunu diyorlardı. Oyun aslında Mısır ve Yunan topraklarını kapsayacak şekilde geçecek diyorlardı. Fakat Ubisoft şöyle demiş. Hani bu oyunu Mısır olarak yapın, biz Antik Yunan'ı başka bir oyuna saklayalım. Demiş, proje aşamasında vazgeçilmiş iki farklı ülkenin topraklarında geçen bir oyun fikrinden. Şimdi Antik Yunan döneminde geçeceği söyleniyor. Karakterimiz gene aynı karakter olacak. Zaten ona bir üçleme yapacaklardı. Eğer Bayek isimli karakteri sevmediyseniz gene sevmeyeceksiniz.
Oyunun
belki.
İsmini ilgili bir iddia var. God of Assassins diye.
O ne be?
God of War'ın hani biliyorsun Antik Yunan'dı ya.
Antik Yunan.
Abi ne yapacaksın? Herkül'ü mü keseceksin? Ona mı suikast yapacaksın?
O dönemin tarihi. Zaten geçeceği dönem şu. Roma İmparatorluğu'nun işgali, ya daha doğrusu etkisi altında olduğu dönemde geçecekmiş. Antik Yunan'ın tarihine baktım ben. Çok hakimimdir biliyorsun tarih konularını. O dönemi temsil ediyordu. Yani üçlemenin de şöyle olacağı tahmin ediliyor. Mısır'da başladı. Antik Yunan'da geçecek. Son olarak da Roma İmparatorluğu'nun içine girip artık orada işinizi göreceksiniz diye tahmin ediliyor. Milattan önce 40'lı yıllara falan denk geliyor. Hani oyunun geçeceği dönem aşağı yukarı. Böyle bir bilgiler var. 2019'da çıkacak deniliyor. Bakalım bekliyoruz.
Evet, yani yeni oyun çok sevildi.
Yeni
bekleniyor.
Oyun sevildi. Ben de sevmiştim açıkçası. Yine Ubisoft üzerinden gidelim. Çünkü Ubisoft'un oyunu Assassin's Creed. Ve Ubisoft çok şükür kendini bir dertten kurtardı. Ve bunun için bayağı ağız falan yaksa iyidir yani şirketin sahibi. Şimdi Ubisoft aslında bir aile şirket diyebileceğim bir şirket. Hani tamam Electronic Arts gibi çok büyük bir şirket ama hani başında duran bir adam var ve o adam tarafından hani idare ediliyor. Bu adam uzun yıllardır röportajlarda ara ara bahsettiği bir tehlikeli durumdan şikayet ediyordu. Vivendi isimli bir şirket var. Bu Vivendi Ubisoft'u ele geçirmek istiyor. Ufaktan, içeriden. Ele geçirmek için de şöyle bir şey yapıyor. Hisse senetlerini topluyor, alıyor. İşte yavaş yavaş alıyor, teker teker falan derken bir anda şirketin %27'sine sahip oluyor bu adamlar. Ve orada şöyle bir tehlike var. Fransa'nın yasalarında böyleymiş. Eğer bir şirketin %30'unu alırsan söz hakkın artıyor ve hani komple şirket devralma süreci başlıyor gibi bir durum varmış. Yani artık nasıl olunuyor yasal prosedürü bilmiyorum.
Sermaye arttırımına falan gidiyorsun. Herhalde işte. O da arttıramazsa sen arttırdığın kadar hisse sana geçiyordur
sana
falan.
Sana geçiyor falan gibi bir durum var ve ona ucu ucuna gelmişti. Yıllardır Ubisoft'un CEO'su da şey diyor hani ya biri yatırım yapsın kardeşim artık hani yatırım lazım yatırım lazım falan derken biri sesini duydu en sonunda. Kim duydu biliyor musun?
Electronic Arts.
Hayır. O daha komik olmaz mı?
Yardımınıza geldi falan tarzı.
Vivendi'nin en büyük tehlikesi şu abi. Oyuncuları da neden bu haber oyuncuları ilgilendiriyor? Çünkü Ubisoft'u ne kadar sevseniz de sevmeseniz de sonuçta oyun dünyasında katkıları olan bir firma. Ve Vivendi'yle geçirdikten sonra böyle saçma sapan bir mantığa da bürünebilir. Hani PUBG klonları yapmak, bilmem ne yapmak gibi falan. Ben Ubisoft'un açısı değişmesini istemiyorum. Şu anki hali şikayet etsem bile bence okey. En azından yeni şeyler katıyorlar sektöre bir noktada. Ve Vivendi'nin şöyle bir hakkı var bu arada. %25'inden fazla sahip olunca yönetim kuruluna söz hakkın oluyormuş. Yani hani bir şey topluyorsun mesela bir karar çıkartacaksın çıkartamıyorsun. Vivendi'nin adamı oy veriyor hayır diyor böyle olmayacak falan. Belki de o yüzden kötü şeyler yapıyorlardı. Hani suçu onlara da atabilirler diye. En sonunda abi herifler toparlanıyor. Ubisoft'un CEO'su hisse alıyor. CEO'sun ailesi alıyor hisse. Kardeşleri falan alıyor falan. Ve devreye de biri giriyor. Tencent. Bu Allah PUBG'yi Allah. Yapan evet. Çin, Tencent bu arada Çin'in en büyük firması ya yani Mega Corporation gibi bir şey. Oyun dünyasının her şeyine sahipler neredeyse. Ama Çin'de olduğu için çok duymuyoruz tabii o kadar. Tencent devreye giriyor ve Tencent'te anlaşıyorlar. Tencent de belli bir hisse satın alıyor ve şunu diyor. Ben yönetim kuruluna karışmayacağım. Merak etme diyor. Ben sadece kar elde edeceğim diyor senden. Ama ben Tencent'i tanıyorsam o %8 sonra %50'ye çıkar yani. Onlar çünkü Activision'da Blizzard'ın da sahibi gibi bir şeyler yani.
Riot'un da öyle.
Riot'un da öyle. Tencent hani Çinli bir firma olduğuna bakmayın. Yakında yani her yerde şey gibi geliyor. Şurada böyle bilim kurgu filmlerinde olur ya. Kötü adamların Evil Corporation diye.
Sen Sunan ikisi bir filan
yavaş yavaş. Keşke sunsa. Ne para var adamlarda yani. Ben isterim sunabilirler
Tencent'ten yani. Tencent'ten yetkililere sesleniyoruz. Gelin sunun. Onlar sunuyor, onlar sunuyor yani. Yani.
Merhaba
falan.
Ben Tencent'in CEO'su. böyle bir haber vardı Ubisoft'la alakalı.
Sevindik Ubisoft adına yani Fransız kardeşlerimiz.
Ya, önemli firma abi yani bireyselliğini koruyor olmaları benim için önemli yani. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani,
iyi oyun çıkartsınlar da ben gerisine çok karışmıyorum.
Ben karışıyorum. İyi oyun çıkartmaları için böyle şeyler önemli.
Şimdi yine sıkıntılı durumlardan biri. Dünyanın en zengin insanıysanız belli bir yerden sonra çok monotonlaşıyor tabii. Yani bir şey yapamıyorsun. Farkındalık oluşturamıyorsun insanlarda. Zenginsin zaten yani ne alsan.
Ama o kötü bir şey değil mi ya? Bak mesela ben şeyi düşünüyorum. Ben
yani yaşamak istiyorum ya.
Bana diyor, evet ben de yaşamak istiyorum. Böyle bir şey var da. Mesela bana sorsalar deseler ki Enis sıfırdan doğacaksın ama çok zengin doğacaksın. Hiçbir derdin olmayacak, inanılmaz zengin olacaksın. Ama tabii nasıl bir karakterin olacak bilmiyorum. Sıfırdan çünkü çıkıyorum ortaya. Bir de şu anki haline çok zengin olacaksın. Ben şu anki haline zengin olmayı tercih ederim.
Ben de sonradan görme olmak isterim ya.
Çünkü şöyle
bir şey var. Tadı başka.
Evet abi sıfırdan yani dertsiz tılsız durunca karakterin gelişmez. Hani zevk alamazsın ki. Her şeye sahipsin zevk alamazsın.
Zenginler için şöyle bir sıkıntı var. Yani şimdi Instagram falan tabii ki bu tatmin duygularını gidermekte onlara yardımcı oluyor. Neden? Fikirlere erişebiliyorlar.
Aynen.
Şimdi çok zenginsiniz diyelim. Sıfırdan doğdunuz. Bulunduğun ortam, sokak, mahalle zaten senin gibi zenginlerden oluşuyor.
Evet,
gittiğin okul senin gibi zenginlerden oluşuyor. Ferrari'm var, onda da Ferrari. Yani bir artistik bir şey yapamıyorsun. Onun için hep derler ya işte kendini ilime bilime vermeyen zenginler sapıtıyorlar. Ay alkolik oluyor ya başka işte bu uyuşturucuya bağlı. Neden? Çünkü adamın...
Amaç yok yani yönlendirebileceği.
Amaç yok. Ama şimdi Instagram var bu adamların elinde. Fakirlere ulaşıyorlar oradan. Ha fakirler like ediyor. Ha bak işte arkadaşlardan jetime bindim.
Dur şu fakir... Ya bir ara şey vardı bu periskopun çıktığı dönemde abi... Periskop'ta paylaşma ama herkes zengindi.
Evet.
Yani öyle bir dönem vardı.
Ve takipçileri inanılmaz. Kimse fakirleri takip etmek istemiyor.
Fakir niye takip edeceksin? Ya ne yapacaksın? Fakir evde oturuyor. Nargile içiyor
Mesut
falan bir şey var.
Mesut takip ediyor. Çocuğunu oyuncak almış. Çocuğuyla caddede geziyor.
Abi zengin orada sana hiç görmediğin bir hayat sunuyor. Evet. Çılgın ev partileri falan. Ama yani mutsuzluk öyle bir seviyede ki. Çılgın ev partisini yani ben mesela çok eğlendim.
Adam canlı yayında sunuyor yani düşün.
Sen çok eğlendiğin bir anda. Gerçekten çok eğlendiğin bir anda. Bir şey yani benim refleksim yok öyle de. Benim mesela bir şey paylaşmak gibi refleks. Canlı yayın açmak gibi refleks. Aklıma bile gelmez çok eylemsel. En fazla fotoğraf çekerim ama o ne olur?
Abi benim fotoğraflar tek düzeydir. Ya bir yerde otururken ya bir şey yaparken. Neden? Geri kalan da hiçbir şekilde fotoğraf çekmiyorum bile ben. Yani izliyorum eğer izlemeye gittiysem. Tadını çıkartıyorum. Gerçekten öyle bir durum var.
Yani manevi tatminsizlik olayı işte.
Ya çünkü telefonla
neyse,
gezerken hiçbir şey yaşayamıyorsun.
Neyse zenginleri acıdık rahatladık. Ay.
Yalnız şaka
bugün
bak
de
öyle.
Zenginleri acıdık ve rahatladık. Diğer türlü nasıl geçecek vaktimiz? Düşünsene zenginler çok mutluymuş. Biz izlerken böyle ulan bu zatlar ne düşünüyor? Biz gayet iyiyiz falan
şimdi
diye.
Şimdi konuya geri dönelim.
Pardon.
Amazon'un bir Mars konferansı var ve sürekli olarak tekrarladığı bir konferans. Burada da işte geleceğin cihazları, uzaya çıkan olaylar falan filan konuşuluyor yani. Ama teknolojinin konuşuluyor.
Boş işler.
Aynen. Bu sefer Jeff Bezos buraya şeyde katılmış. Şu Boston Dynamics'in sürekli gösterdiğimiz robot bir spot minisi var ya robotu. O köpeği, köpeği gibi gezdirirken yanında öyle gelmiş, görüntülenmiş falan filan. İşte bu da benim köpeğim falan tarzında.
Güzel bir yer.
Altta tweetler gelmiş mesela köpek insanı gezdiriyor filan tarzı. Yani şimdi farklı bir evren düşün robotların hakim olduğu o da insanı gezdiriyor gibi. İşte evet. Adam hava atıyor bir de onun hani yanında gezdiği için.
Yani.
O kadar yüksek teknoloji var arada filan. Daha öncesinde de yine bir başka şirketin geliştirdiği Honki Mire isimli Koreli bir şirketin geliştirdiği 14 metrelik bir robotun içinde görüntülenmiş o konferansa gelirken.
Vay.
İşte haber yaptırıyor adam başka türlü olmuyor çünkü.
Tabii canım.
Tamam, parası var zengin haber de oldu bu bitti. Ne yapacaksın? Adam böyle şeylerle gündeme oturuyor.
İşte, aynen öyle. Ama bu o öyledir yani. Bunda ben yadırganacak bir şey yok bence.
Evet ve ne güzel işte. Instagram sayesinde biz fakirlerle de paylaşmışız. O adamın zengin. Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi. Ray tracing diye geçiyor. Yani şeyde genel olarak profesyonel dünyada Türkçe'ye çevirince ışın izleme deniyor. Neden ışın izleme deniyor ray tracing render teknolojisine? Şimdi normalde oyunlarda bir render alınırken, bir sahne oluşturulurken arkadaşlar sizin gördüğünüz görüntüler, dokular falan onlar gerçek zamanlı oluşturuluyorlar ama çok da gerçek zamanlı işlenmiyorlar. Birçok dokunun içinde gölgeler bile daha öncesinde işlenmiş olarak bir yerde buffer'da tutuluyorlar. Yani o güneş ışığı çarpıp gölgeyi oluştururken çok detaylı bir şekilde gölge oluştursun falan isterseniz eğer yüksek performans gücü gerekiyor. Birçok şey daha önceden hazırlanmış hep. Pre-rendered görüntüler, bazıları hileli. Evet. Yansımalar mesela. Yansımalar aslında bir animasyon gibiler. O açıya geldiğinde baktığında çok değişmeyen şeyler görürsün. Neden? Adam diyor ki yani bir saksının üstündeki yansıma neden oyun performansını etkilesin mantıken düşünüldüğünde. Ama Microsoft bir teknoloji duyurdu. Microsoft DRX. DRX ray tracing teknolojisini biraz daha makul kabul edilebilir performans seviyesinde şu anki günümüz ekran kartları yapılmasını sağlayan DirectX 12 üstüne inşa edilmiş bir teknoloji. Nvidia de hemen ardından dedi ki sen DRX diyorsun ben RTX diyorum. Neden? Çünkü ben Nvidia'yım. Nvidia da bu teknolojiyi sergiledi. Şimdi ışın izleme denmesinin sebebi ne? Bu teknolojide arkadaşlar bir şeyin üstündeki yansıma, bir şeyin üstündeki renk, ışığın o cisim üstündeki etkisi piksel piksel hesaplanıyor. Bir pikselden çıkan ışık kaynağından gelen bir piksel mesela diyelim ki burada eline çarptı değil mi? Hmm. Elinden bir yere yansıyacak.
Evet.
Oradan gitti başka bir piksele çarptı.
Evet.
Oradan başka bir piksele çarptı. Bu şekilde ışığın yolu izleniyor. Işık izleme teknolojisi denmesinin sebebi bu.
Bu da yani daha düşük performansla yüksek.
Düşünsene piksel piksel ışık hesaplıyorum. Işığın yansıdığı, gücünü kaybettiği, orada ne renk verdi. Tamam güneşten bir ışık geldi ama senin ten rengine göre bir kırılma yaşadı o yansırken vesaire tarzında. bu hesaplama gerçekten muazzam bir güç gerektiriyordu. Şimdi bunu kabul edilebilir seviyede ekran kartlarında yapabilir hale gelmişler. Tabii Nvidia'nın Volta serisi ekran kartlarıyla göreceğimiz bir teknolojiymiş bu. Şu ankilerde değil. Ve bir demo yayınladılar. Nvidia Gameworks üstünde de çalışıyormuş. Nvidia'nın da en güzel yaptığı şey bu. Hemen oyun geliştiricilere bir plugin bir şey sunuyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Şimdi projeksiyon cihazı tam ana bir projeksiyon yansıtıyor. Evet, her oyunda görebileceğiniz bir sahne. Güzel, epik. Ama daha sonrasında dikkat edin, demo neyi gösteriyor? Tavandaki projeksiyondaki yansımanın sebbanın üstüne nasıl bir renk oyunu oluşturduğu, saksının üstüne nasıl bir renk oyunu oluşturduğunu gösteriyor. Çünkü ray tracing teknolojisindeki asıl olay o. Asıl gerçekçiliği veren olay o. Yani bir yerdeki ışık olayının başka cisimler üstüne nasıl bir etki yarattı. Tamam. Ve bu gerçek zamanlı olarak yaşanıyor arkadaşlar. Oyun dünyasında artık grafik konusunda herhalde başka bir yere gelemiyoruz. Ne yapacağız dediler. Saksının üstündeki yansımayla.
Ya o kadar güzel anlattın ki haberi. Çok iyi ya. Oo, bunlar nasıl teknolojiler ya diye sana ayak uydurmak istedim şu anda.
Ben de gördüm. Şey dedim gerçekten. Yani oyun dünyasında daha yapılması gereken çok şey var. Daha yani, yıkılabilir çevreyle yani tanışmadık.
Ben zaten fizik olayında biraz daha ilerlemek
evet,
lazım.
Evet yani yıkılabilir çevre lazım bize. Değiştirilebilir mekanlar. İnteraktivite lazım. Saksının üstündeki yansıma da varsın, fake olsun yani. Beni çok ilgilendirmiyor açıkçası.
Beni çok ilgilendirmiyor. Ben seni çok ilgilendiriyorduğunu düşündüğüm için dinledim dikkatle.
Yok, ben anlatmak istiyorum. Çünkü ışın izleme teknolojisi diye bir Türkçe'ye çevirdiğin zaman ya teknik terimleri...
Osuruk bir şey çıkıyor yani.
Aslında bak çok güzel çevirmişler ışın izleme. Hani gerçekten yani de piksel piksel ışık izliyorsun ama
algılayamıyorsun diye tahmin
ediyorum. Algılayamıyorsun yani. Bazı teknik terimlerin daha farklı. Yani böyle iki tane anlamlı kelimenin yan yana gelişinden değil mesela. Zübeyir de, tamam mı? Anlatabiliyor muyuz? Ya onun da bir anlamı vardı sonuçta, bir isim. Ama yani öyle bir isim koy, bu ismin anlamı ne dediklerini de anlat.
Anlat.
Yani bir isim koy abi, insan isimleri yani. Mesut demişiz, Enis demişiz değil mi?
Ama düşünsene, hafif kafasında saç olmayan adam. Aha, ya, böyle anlatıyor mesela.
Ya ona benziyor ama Mesut derken öyle bir şey değil. Mesut anlamı mutlu adama bak ya. Ya ben bu programı artık farklı bir formata çevireceğim. Bazı yerleri bipleyeceğim.
Küfür mü etmek istiyorsun?
Hard cut. Hani direkt sürekli tak tak tak. Abi yok şey yani mesela Bartu benim oğlumun ismi. Tamam mı? Anlamı ne dediklerinde?
Her şey hafif kafasına saç olmayan adamın oğlu.
Ben burada sonlandırıyorum. Türk Dil Kurumu ile ilgili görüşlerimi bildirmekten. Evet. Yine bir kurumu ayağa kaldıracak, ülkeyi ileri gidecek bir vizyondan bahsetmek istiyordum burada ama... Olay bitti.
Sustum. Özür dilerim, özür dilerim.
Dostlar ben size ayrı bir programda canlı yayında açık bir derdimi anlatacağım.
Peki madem öyle tercih ediyorsun. Bir şey diyemem abi. Ben buradan haberlerimi okumaya devam edeyim abi. Şimdi Atari'yi hatırlar mısın? Hepimizin evinde vardı.
Şimdi hatırlarım diyeceğim, yaşlılıktan vuracak. Evet. Tuzağa düşürmek
Allah
istiyorum.
Allah Allah, bir şey demeyeceğim.
Atari mi? Neydi? Oyun yapan bir mi?
Ya Atari diye bir muhabbet var. Türkiye'de bir çok reklamı döndü.
Herkesin
işte,
kullandığı
vardı.
İşte.
Atari
yani.
Tekrar konsol piyasasına geri dönüyor. Bunu zaten daha önce böyle bir tease etmişlerdi hafiften.
50 defa döndü o. Çıkarttı bazı cihazlar, satıldı falan.
Ya ne zaman çıkarttı en son?
Çıkarttı ya, bayağı... bir eksi klasiklerin olduğu.
Hayır öyle bir yeni ürünle geri dönüyor. Hmm. Yani yeni bir ürün yapıyorlar şu anda. VCS, Atari VCS diyorlar ismine de. Açılımı da Video Computer System. Çok yaratıcı bir açılımı yok açıkçası yani. Atari Video Computer System'ın olayı şu. Bunu tanıttılar. Mantığı şu aslında sistemin. Retro oyunları oynayabileceğiniz bir şey. Cihaz yapmak. Hani böyle bir cihaz istersen retro oyunları oynayabileceğin şeyler yapmışlar böyle. Eski Atari klasiklerini falan oynayacaksın
herhalde. Hazır retro ne başta, bizim isim de hala ölmedi.
Ölmedik. Biraz. Evet, biraz para vuralım demiş olabilir ama işin enteresan tarafı şu. Benim merak ettiğim, bu arada Nisan'da şeyi açacaklar. Pre-order açacaklar diye muhabbetler dönüyor. Şöyle bir şey de demişler abi. Oturma odasında daha önce biz sizin oturma odanıza yepyeni bir soluk getirmiştik. Televizyon olan ilişkinizi değiştirmiştik. Farklı bir televizyonla ilişkiye geçmiştiniz falan diye böyle ilişki üzerine gitmişler. Televizyona ne yaptıysak artık. Gene aynısını yapmak için geliyoruz diyorlar. Sadece retro oyunlar için değil, başka şeyler de göreceksiniz. Günümüz oyunlarına da benzer, günümüz oyuncularına hitap eden şeyler yapılacak.
Bu PlayStation 4 emülatörü.
Dava ediliyor böyle. Ama ucu açık bir şey. Ne yapacakları belli değil hala. Biraz bu şey gibi hani öyle bir şey yapacağız ki falan diye. Ya çok saçma bir şey de çıkabilir. Gerçekten enteresan bir teknolojiyle de karşılaşabiliriz. Bilmiyorum ama yeni bir konsol var piyasada. Ne kadar ilgimizi çeker? Türkiye'de satışa çıkacak mı, çıkmayacak mı?
Abi oyun bunu önemli. Bilmiyorum. Yani yeni konsol, oyun çok önemli şeyler bunlar.
Ya tabii ama bunu kesinlikle şöyle gibi düşünmeyin. PlayStation gibi, Xbox gibi böyle yeni oyunlar gelecek. Grafikler çok iyi. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ben. Deneyim anlamında bir şey yapacaklardır. Bu Nintendo'nun hani kartonu, kutusu bilmem nesi falan vardı ya. Onun gibi bir deneyim anlamında bir şey kovalayacaklardır diye düşünüyorum. Bir de kısa bahsedeceğim haber. Narcos, seyreden de var Türkiye'de çok fazla insan. Bayağı da sevilen bir seri. Ben de seyrettim biraz. Devam edemedim ama hala. Konsol ve PC oyunu geliyor Narcos isminde. Bayağı dizinin geçtiği. Enteresan tarafı mobil için çıkarılan bir oyun olmamasından ziyade PC ve konsollar için çıkarılacak bir oyun
olması. Onun mobilde oyunu var zaten herhalde. Ya vardır. Bir fake reklam görüp duruyorum bir yerlerde.
Ben Narcos görüyorum. Ya genelde para kazanmak için, ya bu tarz dizi oyunlarından, film oyunlarından para kazanmak için eskiden PC'ye çıkarırlar. Çünkü mobilde oyun oynayamazdın. Bir hatırlarsın hani bundan 5-6 sene öncesine kadar her çıkan filmin dandik bir oyunu vardı, evet, neredeyse. Kesin. Ve çok dandik olacağını bilirdin sen de oyunun.
Ama 1 milyon artık, falan satardı oyunda.
Ya yani mobil cihaz olduğu için herkes, yani şimdi bu PC kullanıcılarını kandıramıyoruz. Kimse artık para vermiyor bu kadar. Mobilden en azından yürüttürelim bu işi deyip mobile çıkarttırıyorlar. Bazısı iyi, bazısı kötü oluyor. Ama genelde mobil
klon oyunlar oldukları için hani mobile tabii çıkıp oradan parayı alıyor.
Para ismi Narcos, oynadığın halbuki başka oyunun, hı-hı, laciverti gibi bir oyun. Denetim de yok zaten, kafana göre çıkarttı yani. Fakat bu kez baya baya oyun yapacaklar deniliyor. Pablo Escobar'ın olacağı, uyuşturucu baronların olacağı falan böyle PC konsol oyunu olacak. Ne olacak merak ediyorum.
GTA 5.5.
Öyle bir şey yapamazlar ya.
GTA'yı mod olarak düşünsün oyun sattığını.
Valla bilmiyorum.
Oyun çıkarttın diyorsun mod aslında.
Valla onu nasıl yaparlar emin değilim. Yani o yüzden çok iddialı konuşmak istemiyorum. Belki yine böyle hani bu hafif bir oyun da olabilir yani. Hani çok böyle büyük bir oyun değil de konsol ve PC için böyle biraz daha
Walking alternatif Dead kafada. Tarzı.
Walking Dead dediğin şey mi? O etkileşime geçti. Macera oyunu gibi olan Walking Dead.
Konuş, ya, onu konuş şey yap, ileri ya git filan.
Baydı millet ondan. Değil satmıyordu mi artık adam. Adam akıllı.
Şimdi akıllı saatten de ilk akla gelen şey pahalı olması artık. Yani başka bir şey düşünülmüyor. Şarj az giden pahalı akıllı saatler işte.
Şarj az mı gidiyor onların ya?
Ya şimdi şöyle bir şey. Mesela Apple Watch'ta bayağı bir ilerlediler. Kaldık ondan önce Samsung'un Frontier serisi. Gear S3 Frontier mesela.
Ben hiç kullanmadım. Çok iyi seviyede. Ne kadar gidiyor ortalama?
3 gün filan. Garmin'inkiler var 3 ay falan giden. Garmin'inkiler bayağı iyi ama Garmin'inkilerin fiyatı da öyle yani, diğeri mesela 3 gün gidiyor diyelim 1000 lira. Garmin'inki 3 ay gidiyorsa 5000 lira falan. Hani ya, öyle.
Peki 3 ay gidiyor böyle bir şey bile geliyor. Bataryayla mı geziyorsun?
Garmin'in saatler bayağı esaslı abi.
Hadi ya.
Çok iyiler. Pahalılar, biz de göremiyoruz. Testi bile göndermiyor adam. Yani o kadar
sen ne göndereceğim lan diyor testi. Aynen. Şey peki kaç saat şarj etmen gerekiyor 3 günlük performans için?
Yine aynı diğerleri gibi, böyle çok büyük bir ekstrem şey yok.
Yok yok, onu demiyorum. Apple Watch'lar mı?
Yani 4 saatte falan şarj ediyorsun. Pardon. Yani.
Bunlar benim cahilce öğrenmek istediğim sorularda, özür dilerim, vaktinizi çaldım.
Şimdi farklı bir akıllı saatten bahsedeceğim. Lenovo Watch 9. Aslında bu daha öncesinde denenen, hatta piyasadan satın alabileceğiniz bir format. Ne bu? Normal bir saati, kadranlı bir saati düşün. Hı-hı. Altına bir sensör koyuyor adam. Bluetooth sensör ve şey, hı-hı, hareket ivme ölçer. Senin sadece adımını, yürüdüğün yola, kat ettiğin mesafeyi kaydediyor. Bu ama normal saat. Yani ekranı yok. Bir kadran var üstünde. Bir de titreşim var. Hani telefonun çaldığı falan zaman titriyor ya da bildirim geldiği zaman. Yine telefonuna bakmak zorundasın. Yani bir yıl şarjı gidiyor aletin. Yani pili bir yıl gidiyor. Aynı zamanda Bluetooth'tan attığın adımı falan sayıp sana gönderebiliyor. Allah ve Allah. Fiyatı da $20. 50 metre su geçirmez, 50 metreye kadar. 9 ağaç sertlik seviyesinde de safir camı var. Bildiğin güzel bir saat çıkartmışlar. $20 fiyatıyla da.
Ya bu şey gibi oldu. Hani yani örneği maruz görüyorum ama hani dışarıda yemek yemek istersen çocukken annen der ki sana aynısını evde yaparım.
Değil mi?
Hani bu onun gibi olmuş abi. Veya işte babama dersin ki baba ben de son model Walkman istiyorum diye, oğlum ben sana yaparım falan deyip böyle bir şey veririm falan.
Yapmış millete yani.
Lenovo da böyle bir ebeveyn edasıyla gelmiş ve yapmış.
Akıllı ya saat istiyorum ama ben yapmış
sana. Lan oğlum uğraşma, ben sana şimdi Bluetooth çakarım şuradan, al bunu frekansta var al yap.
Değil mi?
Evet yani enteresan.
Evet, daha öncesinde benzer saatler vardı ama pahalılardı. $20 fiyatıyla alma yanında yat olmuş yani en kötü. Ya da al yani çekmece yat kullanmasan bile. Evet. Kaç dolarla 4 lira oldu.
Ya bizim için değil ama Amerika'da yaşayanlar için güzel.
Vallahi öyle. Bir de YouTube'la ilgili bir haberim var. Şimdi YouTube'un son dönemde en çok geliştirilen konularında şiddet içerikli videolar göstermesi insanlara olup olmaz, evet, durumlarda. Mesela çizgi film videosu diyorsunuz, çocuk açıyor çizgi film videosunu. İçinde yine şiddet var. Şey var yani, pornografik görüntüler var, yine çizgi film diyor ama değişik görüntüler var. Irkçılık var yine çizgi film dediği bazı şeylerde. Şimdi de biliyorsunuz çocuklara özel bir şey çıkart. Dedi ki ya hani tamam, biz çocuklara özel bir şey çıkartacağız. Bu sefer çocuklara özel öneriler yapacak o sistem. Hani ebeveyn kontrolündemiş gibi düşün. Bu sefer de orada şey ortaya çıktı. Yine şiddet içerikli çizgi filmleri önerdi. Ve aynı zamanda asıl daha tehlikeli bir olay daha var YouTube'un. Mesela Dünya Düzdür. Aslında hepimiz bir simülasyonun içinde yaşıyoruz falan gibi böyle komplo teorileri var ya saçma, evet, sapan. Bizi kandırıyorlar, dünya düz, aşı olmayın falan filan tarzında böyle bir sürü komplo teorisi var. Bunları içeren videoları çocuklara öneriyormuş.
Vay be.
Şimdi YouTube'un ve genel dünyanın gidişatına baktığımızda, internetin özgür dünyasına baktığımızda bir video var. Bunun önerilmesi gereken bir video mu, önerilmemesi gereken bir video mu olduğuna kim karar verecek? Mesela ben dünyanın düz olduğunu düşünüyorum. Düşünemez miyim?
Düşünebilirsin.
Bunu dile getiremez miyim, değil mi? Getirirsin. Ve sen bunu önermezsen eğer Neye göre, kime göre önermeyeceksin?
Bence orada...
Zaten olay o kadar kilitlenmiş durumda ki millet bunu tartışıyor. Yani çocuğunuzun diyorlar, dünya düzdür diyen bir adamı izlemesini ister misiniz?
Şimdi orada olay şu. Sen şimdi çocuğun belli bir yaşa kadar kontrolü sende.
Evet.
Sen neye çocuğuna ne edersen o olacak. Şimdi en bence keskin çözüm şu. Bir tane site açılacak. Alakası YouTube'dan. Çocuklar için çizgi film siteleri. Bayağı elle yüklenen şeyler bunlar olacak. Çünkü çocuk dediğin şey aynı şeyi 5000 kere de seyreder. Sıkıntı yok.
Yani. Evet.
Çocuğuna onu vereceksin. Çocuk orada takılacak. YouTube'a diyeceksin ki sana bundan sonra 13 yaş altı kimse yok. Çocuk mocuk sana giremez. Veya 10 yaş altı kimse yok. Veya 9 yaş altı. Artık o çocuğun hani nedir erişkinlik dönemi bilmiyorum.
Senin yapay zekan var, bilmem ne var, anlarsın zaten yani, çocuk olduğunu.
Evet, 9 yaş altına kardeşim.
Bir de bu içerikleri de ona göre filtrele.
Şimdi sen bunu YouTube'a söylesen YouTube der ki hayır öyle şey olmaz. Neden? Çünkü çocukların izlenme sayısı, çocukların izleme sayısı uçuk rakamlar ve YouTube'a çok büyük bir gelir kaybına sebep olacak şeyler. Oyuncak kanallarını geçtim, reklam verenler çok yüksek. Efendime söyleyeyim, şovlar çok yüksek. Türkiye'de bile çok yüksek, dünyada çok yüksek. Yani evet. YouTube bugün %25'ini çocukların üzerinden para kazanıyor desem herhalde yani böyle sallamış olurum belki ama çok aşağı yukarı bir rakam alabilirim yani orada. YouTube bundan vazgeçmez. Vazgeçmek istemiyor. Sırf senin çocuğun kötü etkilenecek diye de vazgeçmeyecek.
Umurunda değil. Evet.
Umurunda olmaz. Orada olay şu. Sosyal olarak eleştirilmeyecek bir yapı kurması lazım. Kimse beni eleştirmeyecek diye. O yapıyı kurarken de gelirini kaybetmeyecek bir hale çevirsem. Ama çocuk dolaşmaya devam edecek.
Abi çözüm ne biliyor musun? Bir kere anlat eğitim abi. Diyoruz ya bak eğitim. Eğitim dediğimiz olay aslında üniversite bitirmiş adama da lazım. Yani
herkese
bize
lazım. Şu anda
eğitim
lazım.
Eksikliği inanılmaz fazla var. Öğretim farklı bir şey. Öğretimini görüyorsun. Öğretiyorlar sana bir şey işte matematik şöyle, fizik böyle falan filan diye. Mezun olabiliyorsun. Çok çalışıyorsun. Mezun oluyorsun. Çünkü bir yerden mezun olduktan sonra da o işin ehli olduğun, çok iyi yapacağın anlamına gelmiyor. Bir diploma onun göstergesi değil ama şimdi diyelim ki üniversite mezunu anne baba ikisi de çalışıyorlar. Bir çocuk dünyaya geliyor. Abi veriyorlar eline tableti çocuğu. Neymiş? Akşam çok yorgun geliyormuş. Çocuğumu çekecekmiş. Gidiyorlar yemeğe, bir yemek yiyeceklermiş, onun tadına varmak yerine çocukla mı ilgilensinler? Çocuğun elinde 7-24 tablet çocuk böyle büyüyor. Arkadaş çocuğu niye yaptın? Tablet büyüsün diye mi yaptın? Yani niye yaptın ki çocuğu o zaman? Madem yemeğinden vazgeçmeyecektin, senin yemeğini bölüyor. Madem akşam eve yorgun geliyorsun, kimseden ilgilenmek istemiyorsun.
Bir şey söyleyeceğim. Madem öyle, bize ne? Çocuk izlesin istediği videoyu o zaman. Yani ben o zaman yani şöyle bir şey var. Ben başkasının benim derdim şu. Madem
yok, ben onlara sesleniyorum. Yapmayın. Çünkü o çocuk yanlış yetişiyor.
Şey söyleyeyim mi? Burak yetişsin onun çocuğu. Tamam benim hayatımı etkileyecek ama yani sonuç çocuğu elinden alacak halin yok. Ve bizim yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Sabaha kadar konuşsak bile mesela şu an onu yapan bir insan bile kendine öyle bir şey kondurmaz.
Şimdi YouTube'u konuşan adam da YouTube'u eğitmek yerine bence o velilere şey demek lazım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Çocuğun elinde tablet ne arıyor?
Öyle bir şey diyemez canım.
Mesela şu sana anda ortaya yani çıkan bir veri var. Tabii ileride ne kadar kalem tutmak gerekecek bilemiyorum teknolojinin gelişen seviyesiyle beraber ama şu anki nesilde, ilkokula başlayan nesilde kalem tutma zorluğu yaşıyormuş çocuklar. Kalem tutamıyorlarmış.
Değil mi? Çünkü alışkanlık yok. Ama alışkanlık size, ben yok. Bile tutamıyorum normal yani. Ben unuttum ya. Geçen elime kalem aldım bir şey yazayım dedim. Bayağı
yazdın,
unutmuşum
ya. Yazdın değil mi?
Ben yazdım, yazdım okuyamam da. Ya ben, yok, ben yazdım,
ilkokul
insanlar okuyamaz.
Ben ilkokul seviyesinden beri yazdım okuyamıyorum. Ben kendim de okumakta zorlanıyorum. O zaman hangi kafada yazıyorsam.
Ben de bazen çok kötü yazıyorum. Benim el yazım iyi.
Çok hızlı yazarım. Hızlı düşündüğüm için. Bir de sizin geyik var. Zeki insanlar kötü yazar falan diye. Türk'ün yazıya bakıyorsun. O numara.
Ben çok iyi yazıyorum ya. Yani ben çok zekiyim, pardon. İğrenç yazıyorum çünkü yani.
Ben de o kadar kötü yazıyorum ki doktordan kötü. Doktor falan okuyamaz yani.
Evet, doktor aslında da öyle mi yazsak acaba? Hani doktor bize okuyamayak yazı veriyor ya, eczacı okuyabiliyor sadece. Hastalığı da öyle yazacaksın mesela. Hadi bakalım sen de bunu çöz falan.
Aa, onu çöz bakayım
yapabilirim. Bakalım nerem ağrıyormuş. Hadi bakalım.
Bu, yani YouTube'la ilgili şu anda eleştiriler çıkmış durumda. YouTube'un da bu şekilde düzeltmesi bekleniyor. Ya
YouTube hep eleştiriliyor zaten.
Ya merak konuda ediyorum gerçekten. Bu tip videoları izlemeli misiniz? Yani dünya düzdür mesela teorisi.
Ya bu çocuk zaten izlese bile ne anlayacak ki? Yani anlar mı? Yani kaç yaşında çocuktan bahsediyor? Sen daha iyi bilirsin yani. Mesela abi, çocuğun algılama mesela kapasitesi bak, kaç yaşında olur?
Bartu 3 yaşından beri her şeyi çok net bir şekilde anlatıyoruz. Yani yağmur nasıl oluşuyor, buhar nasıl oluşuyor. Mesela en sevdiği şey, en ufak bir şeydi. Hadi gel yağmur deneyi yapalım. Gel işte şu deneyimizi yapalım filan diye geliyor. Onu anlatıyorum ve anlıyor çocuk buharın nasıl oluşuyor.
Bilimsel eğitiyorsunuz çocuğunuzu.
Çok basit şeyler abi. Yani o kadar basit ki. Su buharını yani bir bardağın içine koyuyorsun sıcak suyu. Üstüne bir şey kapatıyorsun abi onun altlığını.
Tabii
buhar
öyle
oluşuyor.
Canım.
Çocuk bakıyor ve mutlu oluyor deney filan diye.
Öyle öyle. Ben de öyle biliyordum zaten. Ben bilmiyordum.
Yok bilmiyordum diye değil, şey için diyorum. Yani.
Onun için demiyorum.
Hani çok böyle basit oluşturulan düzenekler. Evet. Deney deyince hani böyle sanki böyle bilim adamı gibi böyle tüpü böyle boşaltıyormuşsun falan gibi
neyse,
geliyor.
Neyse babaannesine şaka yapan çocuk gibi olmasın da o. Aynen. Deneyde öyle bir çocuk var ya. Babaanne bak şimdi sana bir şey yapacağım. Pat diye bir şey patlatıyor falan.
Ama yani çocuklar gerçekten algıları çok yüksek ve hemen algılıyorlar. Neyin evet, nasıl çalıştığını, elektriğin ne olduğunu, neyin nasıl çalışacağını falan. Mesela bana hep şeyin esprisini yapar. Sizin orada elektrikler gitmiş baba. Bugün işte internet falan çalışmayacak. O yüzden sen evde kal. evde çalış. Hani burada elektrik var filan, anlatabiliyor muyum? Sonuçta 3 yaşındaki çocuktan çok beklemiyormuşsun gibi geliyor ama doğduğundan beri var adamın o bu teknolojiler.
Abi, yani bu şöyle bir şey. Bizim çocuklarımız seyretmeli mi seyretmemeli mi o tarz videoları muhabbeti bence kişiden kişiye göre değişir yani. Mesela senin için seyretmesi uygun değil. Benim için uygun olur. Başkası için hiç uygun olmaz. Yani bu tamamıyla senin çocuğuna nasıl bir şey dayattığına alakalı. Sonuçta çocuklar bizim elimize şekilleniyor ve sen ne dayatırsan ona maruz kalacak yani. Sen dünyanın düz olduğunu öğretmek istiyorsan onu izletirsin. Yuvarlak olmayı öğretmek istiyorsan onu ise. Ama ben çocuğa şunu diyemem mesela. Bak ben şunu demem. 5 yaşındaki çocuğa ne versen al diyor. İşte sevgili kızım veya sevgili oğlum, her türlü fikir açık olmalısınız. Dünya yuvarlaktır ama siz düz olduğuna dair videolar da seyredin ve ona göre de şey yapın falan diyemem. Çünkü o çocuk eleştiri mekanizması gelişmemiş daha. Yani dünya yuvarlak olduğunu düşünüyorum ama bir şey söyler orada inanır mesela
zaten
falan.
Zaten işin içinden çıkamayan nokta ne biliyor musun? Senin dini inancın gereği dünyanın düz olduğuna inanıyorsun mesela.
Aha.
Kim buna hayır diyebilir abi?
Abi zaten kimse hiçbir şey diyemez.
Diyemez mi? Evet. Bu yüzden aslında o videonun çocuğun tarafından izlenmesini de destekleyebilirsiniz. Yani sen şey mi diyeceksin o zaman? Şu dine mensup insanlar çocuk üretmesin yani.
Abi öyle
yani
bir şey
böyle saçma
ki.
Bir şey mi olur
şimdi
abi?
Bak, bugün...
O yüzden bırak, işin içinden çıkamamışlar bak, zaten.
Dine, yani herhangi bir dinle bağlanma olmasını bırak. Ben bugün istediğime inanırım. Tamam mı? Ben bireysel içimde istediğime inanırım. Kimse hiçbir şey anlamaz, kimse hiçbir şey bilmez. Ya bugün herkes istediğine inanabilir. Ne? İnanırsın. Sen bana demedin programdan önce.
Adam dünya düzdür diyor ya.
Sen
ben
bana demedin
inanamadım mı?
Programdan önce. Dedin yani. Ben şimdi bunu söyleyeyim mi burada yani?
Dünya düzdür diye reklam aldık. Ne hafta geçiyor.
Aynen. İşte profesör bilmem ne. Dünya düzdür. Konferansına bekleriz.
Ben de gördüm. Bir de benim fotoğrafım var. Ben
sıkıntı
de gördüm.
Sıkıntı zaten. Senin inandığın şeyleri empoze etme şekli insanlara.
Evet.
Yoksa inan istediğine canım. Neyse.
Bitti. Yine bir bilim ve felsefe programında.
Evet. Dın dın dın. Buraya bir kapanış müziği koyun ya.
Nasıl bir şey olsun?
Bam bam bam bam bam.
Ama şöyle tableti falan şöyle falan yapıp böyle dosyaları
atlayıp böyle onu yapacağım zaten
atman lazım.
Dın dın dın. Aa bu çıkmıyor.
Geçen attın ya şeyi fış diye uçtular ya.
Evet bu bozulmuş.
Daha dikkatli ol yalnız, dikkat ediyorsunuz.
Bam bam pararam bam pararam.
Evet dostlar, yine teknoloji, bilim, felsefe, aile, sosyal sorumluluk... Yalnız içim bir gitti. Sosyal sorumluluk programının sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmediyseniz de beğenmeye çalışmanızı öneriyoruz.
Çocuklarınıza bizi izlettirin.
Beni izletin ya. Tek başına beni de izletebilirsiniz.
Aynen.
Dondurun benim olduğum yeri.
Yani Mesut'u eğer tanıyamazlarsa kafasında az saç olan adam olarak tanıtabilirler diye.
Neyse görüşmek üzere arkadaşlar.
Kendinize ben... bakın. Morali bozuldu. Tamam.
Enerjim düştü.
Gönlünü alacağım.
Sabah 7'de kalkmışım.
O iş bende 5'te abi.
Kalkmışım. Dur abartmam lazım. 7 çok şey oldu. Herkes
hiç yatmamışım
kalkıyor
falan diye.
Aynen evet.
Nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yalnız bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Arkanızda saat var ya demişler.
Ha.
Ben saatle ilgili geçen bir attım, sen düzelttin ya.
Evet.
Bu saat değil arkadaşlar. Bu çalışmıyor. Bu süs.
Onu anlamamışlar onu... mı sence? O şakasına söylemişti.
Yok pil takın demiş arkadaş.
Ha öyle mi? Ha doğru, oradan belli olmuyor. Bayağı süs bu ya. Hiçbir şey yok orada.
Senin yorumunu izledim ve sana buradan cevap verdim.
İşte böyle de özel muamele yapan bir insandır.
Kendinize... Ve kalp atıyorum beni destekleyen
artık
mesajlara.
Artık veda edebilir miyiz? Bak benim kaşam çok yazar ha. Geçtik 5 dakikaya.
Şey yazayım ya. Dur son şunu söyleyeyim mi?
Söyle söyle.
Instagram'da beni takip edin ya. 6500'de kaldım. Şunu bir 10K yapalım.
Ulan ya.
Abi
Allah
bak
Allah.
Bu program 20.000 izleniyor. Tıklanıyor. Eğer buraya kadar 1000 kişi geldiyse, 1000 kişinin %10'u 100 kişi abi garibanı takip edelim dediyse 100 kişi kazanır.
Ya 100 kişi kazanmak şu an pek.
Kötü bir şey mi yapıyorum?
Hayır bir şey yapmıyorsun. Hiç sıkıntı yok abi. Neden Instagram'da takip
en
edilmek istediğini sorumluluğunu?
Enis Kirazoğlu'nu da takip edebilirsiniz.
Neden
Instagram'da takip etmek istiyorum biliyor musun? Şu an reklam alamıyorum Instagram'da 6 kişi olduğu için.
Peki.
Ben gerçekleri konuşan bir insanım. Doğru. Daha fazla kazanayım istemez misiniz? Ben de zenginliklerimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda yeterince zenginlik paylaşacak şey bulamıyorum.
Vallahi terk edeceğim programı şimdi.
Görüşmek üzere.
Vallahi üzüldüm ya. Acıdım yani bu adamın haline.
Jeff Bezos'tan ne eksiğim var? Bezos muydu? Neyse.
Elimi indirdiğim zaman program kapanmış olmalı.
Çat.
2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.